Ayrım 20, sayfa 303. Yaşamı savunmak. Bugünlerde tecride karşı ölüm orucu eyleminde olan avukat Behiç Aşçı ile tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Cezaevi kapılarında, eylemlerde, cenaze törenlerinde, ölüm orucu yapılan Küçük Armut'taki evlerde pek çok kez karşılaştık. Hatta 2000 yılı yazında Sevgi Erdoğan açlıktan son nefesini verirken oradaydık. Behiç Aşçı, adaletin olmadığı yerde direnmek haktır diyerek 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü'nde ölüm orucuna başladı. Müvekkillerimin tecrit altında tutulduğunu, gün be gün eriyerek yok olduklarını görmek istemiyorum. Tecrit adlı sosyal bir yok oluş hikayesine vicdanım daha fazla katlanamaz. Şişli'de büyükçe bir apartman dairesinde Behiç ile ikinci kez görüşüyoruz. İlk ziyaretimizde dimdik ayaktaydı. Bulunduğumuz odaya yürüyerek gelmişti. Ama şimdi karşımdaki yatakta açlıkla geçen bir zamanın neleri değiştirebileceğinin canlı bir örneği duruyor. Açlığın izi bedenine yansımış, avurtları çökmüş, 88 kilodan 57'ye düşmüş. Yine sessiz sakin, yine ağırbaşlı, olgun. Behiç 41 yaşında, saçı sakalı ağarmaya yüz tutmuş ve eminim yaşından büyük gösteriyor. Soyadına tezat yemek ile alakası da kalmamış Behiç'in. 200'lü günlere dayanan açlığı kemirip dururken bedenini. Peki nasıl hala ayakta? Su, şeker, tuz, sade kahve, meyve çayı ve illa yaşamsal önleme haiz B1 vitamini ölümle randevuyu geciktiriyor. Göz sinirlerinde zayıflama, sol gözde görme kaybı, yürürken denge bozukluğu, hazımsızlık, iltihaplar, ödem, uyuşma, ağrı, uykusuzluk, aşırı yorgunluk onu yatağa bağlamak üzere. Ve ne yazık ki Sevgi Erdoğan, Osman Ağaoğlu, Ümü Şahingöz, Ali Rıza Demir ve Abdülbari Yusufoğlu ve diğerlerinde tanık olduğum yitmeye yüz tutmuş bir vücut ile pırıl pırıl parlayan ışıklı gözler onda da var. Oysa bir insanın bakışlarında geleceğin yükünü görmek nasıl da kahredici. Yine de eyleminin aydın, sanatçı, yazar, avukat, gazeteci, sendikacı, memur, işçi, öğrenci hemen herkesi harekete geçirdiğini, birçok kişinin kendisine destek olmak için dönüşümlü açlık grevi yaptığını görerek gülümsüyor Behiç. Cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı çektiğimizi kimsenin duymadığı ve duyma olasılığının olmadığı yerdir sözüyle tarif edilen tecridin sona ermesini istiyor. 11 Mart 1965 günü Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dünyaya geldi Behiç Aşçı. Anne ve babası memurdu. 3 kuşaktır Sakaryalıyız. Annem ebeydi, babam ise tarım kredi kooperatiflerinde çalışıyordu. Ben 1 yaşındayken Kocaali'yi terk etmişiz. Annemin görev yeri sürekli değiştiği için yani biraz da zorunluluktan çok yer gezmişiz. Ben ilkokul 2. sınıftayken İznik'e yerleştik. Sonra Gemliğin köylerini teker teker dolaştık. En nihayetinde Karabük'te karar kıldık. İlkokul, ortaokul ve liseyi Karabük'te bitirdim. Babam memuriyeti bıraktı, demir çelik fabrikasında işçi oldu. 15-16 yaşlarındayken yaşadığı 12 Eylül darbesinden etkilenmedi. Çünkü hem kendisi hem çevresi politikadan bir haberdi. Ailemin siyaseti uzaktan yakından ilgisi yoktu. Keza arkadaşlarımın da öyle. Babam CHP'ye oy atardı, sosyal demokrattı. Annemin politika ile ilgisi ise oy verme şeklindeydi. Babam mitinglere katılır, emeği ve ekmeği için fabrikada haksızlıklara karşı mücadele ederdi. Lisede çalışkan bir öğrenciydim. Lise 2. sınıfta bir kıza aşık oldum. Klasik lise aşkı işte. Geleceğe dair planlar yapıyorduk. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. Okulu kazanan 1200 kişi arasında 80.'ydim. Kız arkadaşım da Ankara'da Ziraat Fakültesini kazanmıştı. Annem ve babam ben lise son sınıftayken şiddetli geçimsizlik denilen illete yakalandı. Sürekli kavga ediyorlardı ve ayrılmak istiyorlardı. Başarılı bir öğrenci olursam boşanmalarını engellerim diye düşünüyordum. Çocukluk aklı işte. Hukuk fakültesinin ilk yılım gayet iyiydi. Gayet başarılı bir öğrenciydim. Cebeci'deki Atatürk öğrenci yurdunda kalıyordum. Sonra annem ve babam boşandı. Üstüne de evlilik düşleri kurduğum sevgilim beni terk etti. Bir anda okula karşı ilgimi kaybettim. Öğrenciliğimin uzamasının nedenleri bunlar oldu. Üniversiteye bazı hayallerle gelmişti Behiç. Hak ve hukuka inanıyordu. Adalet dağıtmak için hakim ve savcı olacaktım. Hayallerin gerçeklerle en ufak bir ilgisinin olmadığını zamanla anladım. Ailemin maddi durumu bozuktu. Yaşamı idame ettirmek için çalışmalıydım. Ben de muhasebeci oldum. Sınavdan sınava okula gidiyordum. Yurtta kalma süresi bitince Batıkent, Eryaman, Keçiören ve İncirli'de arkadaşlarla birlikte kaldım. 3 kere okuldan atıldım. Her seferinde geri döndüm. Mezun olmak tam 10 yılımı aldı. Öğrenci eylemlerine katılmayan, çok kitap okuyan, aldığı en radikal gazete Cumhuriyet olan sosyal demokrat bir öğrenciydim. Devrimciler gazetede okuduğum kadarıyla infaz ediliyorlardı. Eşit, özgür bir yaşam için kavga veriyor, bedel ödüyorlardı. Devrimci olmak zor bir işti. Mezun olunca arkadaşlar 1988 yılında kurulan Halkın Hukuk Bürosu'ndan söz ettiler. Para kazanmak gibi gayem zaten yoktu. Hukuku ticari bir faaliyet olarak görmüyordum. Kararımı hemen verdim ve başladım. Sonra İstanbul'da stajımı yapıp ruhsatımı aldım. 1994 yılında İstanbul Barosu'na 20.560 sicil numarasıyla kaydoldum. Halkın Hukuk Bürosu yarattığı etkiyle örgütlü avukatlık adına devrimci avukatlık adına tekti. 30 yaşında devrimcileri tanımaya başlamıştım ve hala devrimciliği öğreneyim diyor Beşçi Aşçı ve devam ediyor. Büronun avukatları arasında Ankara'da Zeki Rüzgar ve Murat Demir, İstanbul'da ise Fuat Erdoğan, Ahmet Düzgün, Yüksel, Efkan Bolaç ve Metin Narin vardı. Beyç'in kaldığı odada 1994 yılında Beşiktaş'ta Arzum Kafede öldürülen meslektaşı Fuat Erdoğan'ın fotoğrafı var. İstanbul'a yerleştim. Müvekkillerimin bir bölümü cezaevinde olduğu için Sağmalcılara, Bayrampaşa cezaevine gittim. Ön yargılıydım. Cezaevinde astığı astık, kestiği kestik adamlar ve emir komuta zinciriyle karşılaşacağımı düşünürken sevecen ve şen şakrak tiplerle tanıştım. İlk aldığım dosya Şadi Özpolat'ın dosyasıydı. Genç bir avukat adına en ağır dosyayı almıştım. Yine de umutluydum. Çünkü dosyada eksiklikler, polis ifadesinde çelişkiler vardı. Deneyimli avukatlar güldüler. Ben de Devlet Güvenlik Mahkemesi hukukunu tanımış oldum. Dosyadan müebbet hapis çıktı. Bugüne dek en az 9 ila 10 bin müvekkili olmuş Beyci Aşçı'nın. Ne kadar da çok. Erzurum, Kayseri, Adana, İzmir, Ankara ve tabii ki İstanbul DGM'lerinde duruşmalara girdim. Türkiye'de siyasi tutuklu ve hükümlerin bulunduğu hemen her cezaevine gittim. DGM bana 3 dava açtı, birinden beraat ettim. Biri örgüt üyeliği, diğeri ise yardım ve yataklık davası ise halen sürüyor. 4 kez gözaltına alındım. Asker bakayası olduğum gerekçesiyle 35 gün cezaevinde kaldım. 80 kişinin tutuklandığı, 120 kişiye dava açılan 1 Nisan operasyonu sonrasında Tekirdağ 2 No'lu F tipi cezaevine gönderildim. 25 gün boyunca tek kişilik hücrede tutuldum. Dışarıdan bildiğim tecridi içeriden de öğrenmiş oldum. Tek kişilik hücre 8 metrekare, yatak, dolap falan da girince size tek bir adımlık yer kalıyor. Başka insanlarla karşılaşmana izin verilmiyor. Hadi karşılaştın, gardiyan hemen ceketini üstünü örtüyor, perde yapıyor. Alışveriş, gazete kitap alırken öyle bir düzene kurulmuş ki gardiyan ayakta kalıyor, tutuklu ise mazgaldan almak için eğilmek zorunda. Bu tecridin amacını resmediyor. İçeride günlük yaşam için su ısıtıcı aldım, tıraş olacaktım. Isıtıcı kapının mazgalından geçmedi. Kapıyı açın, verin dedim. Akşam sayımına kadar kapı açılmaz dediler. Su ısıtıcısı kapının önünde ve ben de içeride bekledik akşamın olmasını. Bir müvekkilim var, Zafer adında. Mektuba merhaba Zafer diye başladım. Mektuptaki tüm zaferler karalanmıştı. Artık ne anladılarsa. Sayımlar keyfi bir şekilde ayakta alınıyor. Bunu sağlamak, daha doğrusu boyun eğdirmek için 15 gardiyan kapıda birikiyor. Müvekkili mektup yazıyormuş. Tek kişiyim zaten. Saymanız için neden ayağa kalkayım dediği için dövmüşler ve başını duvara çarpmışlar. Kısmi hafıza kaybı yaşadı. Savcı takipsizlik kararı verdi. Tutuklu örgüt kararıyla sözde tecrit uygulamasını protesto etmek için kafasını duvara vurmuştur. İtiraz ettik, reddedildi. Kendisini en çok küçük armutla yaşanan ölümlerin etkilediğini söylüyor. Tutuklu yakınları Gülsuman Ada Sönmez ve Şenay Hanoğlu. Çocukları olan anneler bunlar. Hatta okuma yazma bilmeyen, bir kitap bile okumadan tecrit kalksın diye ölüme giden insanlar. Sonra Zehra ve Canan kulaksız kardeşler. Bir sonuç elde edebilmek için çok uğraştım. Avukat olarak 20 infaz dosyasına baktım. Çoğu gençti ve hepsinin bedeni delik deşikti. Yargılanan bütün polisler beraat etti. Hapishanelerde öldürenlerin değil, kafaları kırılarak ölenlerin yargılandığını gördüm. Suçu olmayan birçok müvekkilimin işkenceli sorgularda alınan ifadeler ve polis fezlekeleriyle tutuklandığına şahit oldum. Hayata dönüş sırasında 6 kadın diri diri yakıldı. Tecritte 3 müvekkilim intihar etti, yüzlercesi psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara yakalandı. Sözün kısası, hudutsuz bir mabiye, kıra, bayıra, toprağa, pırıl pırıl gökyüzüne ve en önemlisi insan sıcağına hasret kalanlar adına eyleme girdim. Tecrit sorununun çözülebileceğine inanıyorum. Yoksa bu eyleme başlamazdım. Bu intihar etmek olurdu. Ailesi ve dostları kararı nedeniyle buruklar ama yine de kabullenmişler. Ailenin en büyük çocuğuyum. Biri kız, iki kardeşim var. İkisi de evli ve İzmir'de yaşıyorlar. Kız olan hemşire, erkek kardeşim ise benim avukat olmadan önce yıllarca yaptığı mesleği icra ediyor. Yani muhasebeci. Erkek kardeşimin eşi de hemşire. 4 tane de yeğenim var. Annem Kayseri'de hayatını sürdürüyor. Babam Miktat Aşçı, sonra yine evlendi. Şimdi doğduğum yerde Sakarya'da kalıyor. Ailemle hiç kopmadım. İlişkilerimiz devam ediyor. Onlar eylemim nedeniyle üzülüyorlar ama kararıma da saygı duyuyorlar. Her gün telefonla görüşüyoruz. Annem Fazilet Erdoğan ve kardeşlerim ziyaretime geldiler. Sadece babam gelemedi. Onun sağlık sorunları var. Bir gözü tamamen kapandı, diğeri de az görüyor, bacakları tutmuyor. Anne Fazilet Erdoğan ilerleyen günlerde İstanbul'a Behiç'in yanına geldi ve eylem bitince oğluma düğün yapacağım torun istiyorum dedi. Gazeteci Ahmet Tulgar'ın anne Fazilet Erdoğan'la yaptığı röportajdan ve hiç Adapazarı'nda doğdu. Babası adını Bülent koyacaktı. Bülent ismini çok sever babası. Sonra hocayı çağırdık. Ne koyalım hoca efendi? Biz Bülent koyacağız dedik. Yok dedi. Kur'an'dan koyalım ismini. Behiç koyalım dedi. Behiç daha bebekken çalıştığım yerde bir kuyu bulunuyordu. Gittim baktım kuyuya eğiliyor. Kendi resmini görüyor ya eğiliyor. Baktım düşecek. Çok korktum tabii. Gittim koşa koşa. Nasıl bir de tokat yapıştırdım onun poposuna. Anne yemez yedirir, giymez giydirir. Ben hep öyle büyüttüm çocuklarımı. Behiç çevresinde çok sevilen bir çocuktu. Arkadaşlarını getirirdi bize. Daha küçücükken bakkala gönderirdik. Eline yazardık isteklerimizi. O gider getirirdi. Artık peynir mi alınacak, zeytin mi alınacak gider getirirdi. İlkokula başladı. Her sene takdir, teşekkür getirirdi. Ortaokulda gene öyle. Behiç en büyük çocuğum. Ağabeyleri için deli olur çocuklarım. O da kardeşleri için. Küçükken en küçüğü kızım ağabeyinin saçını başını yolardı. Yine de aldırış etmezdi Behiç. Kızımı bir aylığına babaannesine götürdüm. Nasıl deli oldu geri getireyim kardeşini diye. İlk zamanlarda pilot olmak isterdi. Sonradan işte büyüdü, liseyi bitirdi. Ondan sonra askeri liseye gidecekti. Kazandı, istemedi, gitmedi. Hukuk okuyacağım dedi. Kazandı ve gidip hukuk okudu. Oğlum avukat olunca çok sevindim. Çok iyi oldu. Sonuna kadar da iyi olacak. Şimdi de iyi. Oğlum haklı. Onu haklı buluyorum. Bir komşu aç yatarken sen tok yatabilir misin? Yatamazsın değil mi? Hepimiz öyleyiz. Şu F tipi cezaevi dedikleri yerde 8 metrekare yerde insan yaşayabilir mi? Hele tuvaleti içerideyse, yatağı, her şey içerideyse 2 adımlık yerde bir insan yaşayabilir mi? Size soruyorum. Oğlum haklı. Bunca çocuklar gitti. Diğer anneler nasıl dayandı acaba? Oğlumun eridiğini gördükçe benim de ciğerlerim parçalanıyor. Gözyaşı dökmedik günüm geçmiyor benim. Biz anneler için çocuklarımız kaç yaşında olursa olsun, isterse 50 yaşında olsun, bizim için çocuklarımızı sanki dün doğurmuşuz gibi geliyor. Büyümediler gibi geliyor. Kardeşleriyle İzmir'e gidecektim ve hiç gitme anam burada kal dedi. Ben de gitmeyeceğim. Sonuna kadar yanındayım diyorum. Ne zaman biterse bu cezaevi sorunu ondan sonra giderim diyorum. Ana gibi yar olmaz diyorlar. Ana bu. Hayırlısıyla sona erdireceğiz. Eylem bitse kapıp götürürüm oğlumu. Ne yersin yavrum? Ne istersin yavrum diye sorarım. Kucağımda taşırım onu. O da bize öyle. Anneciğim der. Anne demez. Hiç duymadım. Anneciğim der. Biz böyleyiz. Beyit aşçının evinde boş gün yok. Evin haşarı kezisi haydut ve refakatçılar konuklarla ilgileniyorlar. Gelen ziyaretçiler arasında hafızalarını yitirenler, ölüm orucunda hayatını kaybedenlerin aileleri, hayata dönüş operasyonunda sakat kalanlar, emekliler, gazeteciler, özürlüler, Mihri Belli, Sevim Belli, Efkan Şeşen, Mazlum Çimen, Cezmi Ersöz, Metin Kahraman, Ferhat Tunç, Arif Damar, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Sekreteri Hasan Ayır, TTB Genel Başkanı Gençay Gürsoy, TMMOB Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yeşil var. Aşçı cezaevinden mektuplar, yurt dışı ve yurt içinden destek telefonları ve mailler alıyor sürekli. Açlık eylemini reddetmesine karşın Yaşar Kemal yine de dostu Behiç'in ziyaretine gelir. Ve ziyaretin sonunda Yaşar Kemal aşçıya seni yaşatacağız, yaşatmak için elimden geleni yapacağım der. Yaşar Kemal daha sonra ölüm orucu eylemcisi Behiç'i ikinci kez ziyaret etti. Yaşar Kemal bütün işlerimi bıraktım, tamamen bu sorunun çözümü için uğraşacağım. Bu konuda ısrarcı olacağım, ölümlerin daha fazla artmasını istemiyorum. Bu olayın çözümü için elimden geleni yapacağım dedi. Onun eylemi tecrit fobisinin yıkılmasına neden oldu. Artık çeşitli görüşlerden insanlar ölüm orucu eyleminin bu kadar sürmesinin nedenini sorguluyor. Yakın arkadaşlarının melek diye tanımladığı Behiç artık ikinci gözünü de kaybetmek üzere. Kilosu da 50'nin altına indi. Onun için zaman durmuyor. Her dakika Behiç'i ölüme yakınlaştırıyor. Behiç aşçının eyleme başlama mektubundan. Hep mektuplarımızın sonuna yazdık hoşçakalınlarımızı. Başa aldık bu kez. Çünkü bu mektubumuzu elveda ile noktalayacağız. Evet, biz gidiyoruz. Siz hoşça kalın. Hoşça kal anam, yârim, hoşça kal kardeşim, arkadaşım. Hoşça kalın dostlarımız. Hoşça kalın geride bıraktıklarımız. Hoşça kalın dağlar, ovalar, sokaklar. Hoşça kalın deniz, gökyüzü. Sen de hoşça kal kağıt kalem. Yaşam yolunun yeni ufuklarına yelken açıyoruz. Devrim yolumuzun yeni bir engebesini aşıyoruz. Gidiyoruz, belki bir daha hiç dönmeyeceğiz. Her kilometre taşında birimiz düşecek. Nihai zafere daha yakın mesafeleri göstereceğiz. Sizleri hep sevdik, terk etmek istemedik. Bizi bu yola koyan size olan sevdamızdır. Hoşça kalın. Ölümü bekletmeyeceğiz. Hoşça kalın işçiler, köylüler, memurlar. Hoşça kalın öğrenciler, esnaflar. Hoşça kalın tüm halkımız. Vatanımızı satanlara bir ders daha vereceğiz. Sizler için öleceğiz. Ölümü bekletmeyeceğiz. İsterseniz yumun gözlerinizi, tıkayın kulaklarınızı. İsterseniz duyun, izleyin bizi. Seyredin hücre hücre eriyişimizi. Anlatın çocuklara masallarda yıldızlar arasında yıldızlar gibi kayışımızı. Ama önce hoşça kalın. Belki son vedaya vakit kalmaz. Belki vedalaşmak dar vakitlere sığmaz. Biz gidiyoruz. Bu bizden size son veda. Elveda. Gülcan Görüroğlu Adana Şakir Paşa'daki bir evde 5 Mayıs 2006 günü ölüm orucuna başladı. Hayata dönüşü hatırlamıyor. Cezaevindeyken girdiği ölüm orucu eyleminin ardından hafızasını yitirdi Gülcan. Henüz 33 yaşında olan bu genç kadının 14 ve 16 yaşlarında Betül ve Müge adında iki kızı var. O da behiç gibi tecridin kaldırılmasını istiyor. Uşak cezaevinde ölüm orucuna başlayan Sevgi Saymaz 39 yaşında. Artvin'in Şavşat ilçesi Arpalı köyünde doğan Sevgi Saymaz'ın kendisinden 4 yaş küçük bir de erkek kardeşi var. Babası 12 Eylül Cuntası'nın 2,5 yıl cezaevinde tuttuğu demokrat bir emekli edebiyat öğretmeni. Annesi ise bugüne dek gazete büfesi, bakkal dükkanı ve kırtasiye işleten bir esnaf. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Maliye Bölümünü kazanan Sevgi Saymaz okulunu bitiremedi. Sevgi Saymaz 1992'den beri 14 yıldır cezaevinde. Malatya, Amasya, Sakarya, Çanakkale, Manisa hapishanelerini gezdi ve son durağı Uşak. O, ölüm orucunu içeride sürdüren tek isim. Ve nihayet çözüm bulundu. Behiç, Gülcan ve Sevgi tedavi altına alındılar. Umarım dünyanın son ölüm orucu eylemcileri onlar olur. 5. Bölüm. Anlatalım. Hani ya leylaklar diyeceksiniz, hani ya diyeceksiniz, gelincikler bürünmüş metafizik. Kuşlarla, boşluklarla elenmiş kelime yağmuru. Hani ya diyeceksiniz? Al buyur. Bir mahallesinde yaşıyordum Madrid'in. Çanlı, çalar saatli ağaçlı. Kocaman, meşin bir okyanus gibi uzaktan görüldü Kastilimpuru şehrisi. Çiçekler eviydi evimin adı. Itırlar fışkırırdı köşe bucak. Güzel evdi bu. Köpekleri, bebeleriyle. Raal hatırında mı? Ya senin Rafael? Sen Federico? Önünüzde gördüm İspanya'nın kıyamet kanını. Generaller, gelin de yıkılmış evimi görün, görün yaralı İspanya'yı. Her göçük evden bir ateş metal çıkar ama çiçek yerine her yarasından İspanya'nın doğar İspanya. Her ölmüş bebekten çıkar bir mavzer, gözleri de var gözleri. Mermiler doğar her cürümden, mermeler ki gün ola kalbinizde yeri. Neden diyorsunuz şiirlerin söz açmaz düşten yapraktan, doğduğun yerin yüce volkanlarından. Gel de gör, caddeler kan revan, gel de gör, caddeler kan revan, gel de gör, caddeler kan revan. Pablo Neruda. Karadır günler bazen. Güney Amerika gerçeği kanlı cuntalarla vücut buluyordu. Sayısız darbelerin tesirinde halklar ağlıyor, uluslar can çekişiyordu. ABD her düğmeye bastığında işbirlikçileri harekete geçiyor, ordular olmayan yönetimlere el koyuyordu. Ramon, devrimin ivme kazanması nedeniyle karşı devrimci güçlerin de kıpır kıpır olduğunu, kanlı planlarını hayata geçirmek için karanlık işler çevirdiklerini seziyordu. Hislerinde yanılmadı. Geceyi aşınlıyordu ölüm, sabırla şafağı bekliyordu. Hangarlarından çıkan uçaklar, üstlerinden havalanan helikopterler gökyüzünü bir kez daha ifade etmişti. ABD'nin himayesindeki faşist ordunun sevimsiz kurşun askerleriydi onlar. Çoktan kışlarından ayrılmış, top, tank ve panzerler desteğinde meydan, cadde ve sokakları konuşlandırılmışlardı. Düşünmekten ziyadesiyle vazgeçmiş, kurulmuş oyuncakları dönüşmüşlerdi. Rap, rap, rap yürüyorlardı. Sıkı yönetiminin öncelikli icraatı, şüpheli görülen kişiler için vur emri çıkartmak olmuştu. İlk etapta geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, zengin sivillere ait olmayan ne varsa üst üste baskın yemeye başlamıştı. Tepeden tırnağa gözyaşıyla ıslanacaktı zaman. Taviz yoktu artık. Direnişçilerin elinde kalan gettolar, mezbeleler kan banyosu yapacaktı. Av mevsimi gecikmeden başladı ve namluya sürüldü kurşun. Katil parmaklar bastı tetiğe. Aldıkları her canın şehvetiyle büyüdü cansız gözleri. Hayatı ilmek ilmek öğrenenler zordaydı. Ilgın ılgın akıp gitmeye yüz tutmuştu genç ömürler. Ramon darbe sırasında merkez komitenin olağan toplantısı nedeniyle başka bir kentteydi. O gün olağan görüşmede olağanüstü kararlar alındı. Muktedir olma heveslileri için toplumlar balık hafızalıdır. Ancak bazen kaidesini bozar istisna dediğin. Sınıf kini baskın çıkar. Biçilen dona uymaz, hiçbir kaba asla sığmaz. Düşman karargahında görevli olan yoldaşları hainlerin planını kendilerine ulaştırmıştı. Hazırlıklarını yaptılar. Karar kesindi. Hareket bu kez savunmada kalmayacaktı. Hücum, hücum, hücum. Yeni parola buydu. Devrim sonraki nesillere bırakılacak, tatlı bir düş olmasın diye düşmana her cepheden saldırılacak. Halkı hedef alanlar en kısa sürede alaşağı edilecekti. Faşizme karşı silah başına bildirgesi tüm kadrolara ulaştırılmalıydı. Merkez komitesi tarihi bir karar almanın kıvancı içindeydi. 73. doğum gününde faşizmin darbe hediyesiyle karşılaşan genel sekreter hüznünü belli etmemek için gülümsemeye çalışıyor, sürekli beyaza çalan post bıyıklarını okşuyordu. Önderlik ettiği davaya ömrünü adamıştı. Hiçbir zaman varsayımlar üstüne bir yapı inşa etmemiş, ne evlenmiş ne çocuk sahibi olmuştu. Hayatını yer altında geçirmişti. Kendisi için asla bir şey istememişti. Evlatları gibi sevdiği bütün kadroları buna tanıktı. Bilgeliği tartışılmazdı. Engin dehası ve sonsuz birikimiyle düşmanlarının sayısız komplosunu bozmuş, saldırılarını gururla göğüslemişti. Suikast timleri 24 saat peşindeydi. Ama yaşlı adamın ölmeye henüz niyeti yoktu. Gözüm açık gider diyordu, halkıma kurtuluşu ve özgürlüğü armağan etmeden. Devrim ateşinin kırsal alanları sardığını, halkın çoğunluğunun kendi saflarında ayağa kalktığını görüyordu. Bu burjuvazinin ve onun paralı askerlerinin son çırpınışlarıydı. Ona göre faşizmin büyük kentleri biraz daha elinde tutmaktan başka amacı kalmamıştı. Ramon önce babasının, şimdi ise kendisinin başkomutanı olan yoldaşına sevgiyle baktı. Onun destansı hikayeleriyle büyümüş, onun ışığıyla beslenmişti. "Doğum gününüz kutlu olsun," dedi Ramon. Hediye paketi yaptırmayı unuttuğu gıcır gıcır bir yazı takımını genel sekreterinin eline tutuştururken. İhtiyar kahkahalar atarak sırtına vurdu Ramon'un. "Hiç gereği yoktu," dedi ve ekledi. "Benim partimizin ve halkımızın en büyük hediyesi sensin, direnç yoldaş." Toplantı sona ermişti. Ramon'un da aralarında bulunduğu 4 merkez komite üyesi büyük bir saygı ve ciddiyetle ayağa kalkıp genel sekreteri selamladılar. Ardından zaferi kazanacaklarına dair birbirlerine söz verip tokalaştılar. Ramon ertesi sabah sokağa çıkma yasağı sona erince kentin sorumlusuyla buluşmaya gitti. Daha önceden belirledikleri hayli merkezi bir yerde bulunan kafede görüşeceklerdi. Cam kenarındaki masaya oturdu Ramon, kapı yakınına. Bir önceki cuntanın liderini kahraman gibi betimleyen dev heykel tam cepheden açık seçik görülüyordu. Heykelin çevresinde bir tabur asker uykulu gözlerle bekleyişlerini sürdürüyordu. Yolu ve içeriği daha iyi gözleyebilmek için uygun açıyı hesapladı Ramon. Sandalyesini de ona göre ayarladı. Sade bir kahve söyledi. Somurtkan garson siparişi getirene kadar geçen kısa sürede içeridekileri saydı. Uygunsuz bir durum aradı, bulamadı. Yüzlerini kola okunan müşterileri süzdükten sonra kendi kendine "Lümpen takımı darbeden pek etkilenmişe benzemiyor," dedi. Tam karşısındaki masada yaşlıca bir adam dolgun dudaklı sarışın bir kadına kuru yapıyordu. Kadının ağır makyajıyla tamamlanan rüküş görüntüsü gençliğiyle çelişiyordu. Ramon çaktırmadan ikiliyi inceliyordu. Keskin tıraş losyonu ve üst üste içtiği sigaralardan sararmış dişleri Kars zamparayı ele veriyordu. Adamın her ne kadar işinde uzman olsa da mimik ve jestleri alkolün de etkisiyle gayet komik görünüyordu. Kadın ise ya tam anlamıyla cilveliydi ya da çok başarılı bir şekilde rol kesiyordu. Tencere kapak kadar birbirlerine yakıştıkları her hallerinden belli olan çifti izlerken aklına biricik aşkı düştü. Acaba şu an ne yapıyordu? Kahvesini ağır ağır içen Ramon, Dolores'in fotoğrafını çıkardı cüzdanından. Dolores'i seyretti. Evliliklerin üzerinden 6 ay geçmişti. Daha geçen hafta müzmin bekarlığını kimliği gibi taşıyan yakın bir arkadaşıyla konuşmuşlar, evlilik kurumunu masaya yatırmışlardı. Arkadaşı hislerinin altını çizmişçesine, "Seni mutlu görüyorum koca adam," demişti. Ramon dostunu başıyla onaylamış, Dolores kişisel tarihimin dönüm noktası. Yarım kalan her şey onunla tamamlandı. "Yetmedi, bana hayatımın en mesut aylarını hediye etti," yanıtını vermişti. Dakikli yoldaşı ama gecikmişti bu sefer. Kapı her açıldığında saatine baktı. İçinden, "Sanırım yakalandı," dedi. Sakin olmanın erdemlerini biliyordu. Çağırdı garsonu, hesabı ödedi. Atkısını doladı boynuna, şapkasını uzanırken kahveye giren ucuz takım elbiseli müşteriyle göz göze geldi. Kendinden emin, tuhaf, alaycı, irdeleyici ve inceleyici gözlerin sahiplerini iyi tanırdı. Nefret saçan bakışlarını, gizli polis yakalamasın diye şapkasını indirdi ve dışarı çıkıp hızlı bir şekilde uzaklaştı. Her şey apaçık ortadaydı. Yoldaşı çözülmüştü. Üzerinde silahı olmadığı için kendine kızdı. Ana avrat küfretti. İkinci adrese de gidemezdi artık. Takip edildiğini biliyordu, diğer yoldaşlarına bulaştırmaması gerektiğini de. Tehlike göz ardı edilemezdi. Bir kez sinsi elleriyle yakasına yapışmıştı. Hata yapma lüksü yoktu. En ufak bir hata ölümcül sonuçlar doğurabilirdi. Kendini labirentteki bir fare gibi hissetti. Sokağa çıkma yasağı başlamadan kalacak bir yer bulmalıydı. Anında verdi kararını. Hiçbir şey olmamış gibi davranmalı, otogara yakın bir otel odasında umutla sabahı beklemeliydi. Solgun sokak ışıkları geceyi davet ederken o, antik çağdan kalmış kadar eski ve her türlü konfordan uzak bir otele demiri attı. Yıldızlardan Muzdarip Otel'in kendisi gibi bakımsız resepsiyon görevlisi nasıl olmuşsa ülkenin ünlü solcu akademisyenini tanımıştı. Adam saf ve dürüst bir insana benziyordu. Lobide bulunan bir avuç müşteri duymasın diye ellerini ağzına siper edip Ramon'un kulağına eğildi. Tehdit altında olduğunuz anlaşılıyor efendim. Oğlum öğrencinizdi. Sürekli sizi ve yaptıklarınızı anlatırdı. Hayatta örnek aldığı tek kişiydiniz. Onu geçen yıl trafik kazasında kaybettim. Her neyse, yardımım nasıl dokunabilir? Asker ve polis sabahtan bu yana oteli 3 kez bastı. Otelde kalmak sizin için ne kadar güvenli? Sorun yaşayabilirsiniz. Birazdan mesain bitecek. En iyisi evime gidelim. Üstümüz başımız fakirlikten dökülüyor ama yüreğimiz temiz, yemeğimiz lezzetlidir. Ailem sizi büyük bir memnuniyetle ağırlayacaktır. Ramon saatler sonra ilk kez gülümsedi. Adamın elini hararetle sıktı. Teşekkür ederek teklifi reddetti. Kimseyi ateşe atamazdı. Resepsiyon görevlisinin kayıt işlemlerini sahte bir ad ve soyadıyla yapma önerisini de kabul etmedi. İnfaz mangaları devreye geziyordu. Öldürme yetkileri ceplerindeydi. Cinayetlerini onay veren belgeyi korkunç bir keyifle taşıyorlardı. Her şeye karşın gizli polis, Ramon'un hareketle organik bir bağlantısı bulunduğunu bugüne dek ispatlayamamıştı. Bununla ilgili en ufak bir kanıt buldukları an işini bitirecekleri kesindi. Adama veda edip odasına çekildi.